الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son Kitab-ı Salah'ta, değil mi? Namaz babında Bab-ül Mesacit bölümündeki hadisleri ele almaya devam ediyorduk. Geçen haftaki dersimizde Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir kimseyi bir şey alırken veyahut da satarken görürseniz la erbahallahu ticaretek, Allah-u Teala senin bu ticaretine kazanç vermesin diye bu şekilde ona dua edin diye bize bu hadis-i şerifte önerdiğini, bunu emrettiğini bize söylemiştik. Çünkü emir sigasıyla geliyordu. Fekulu, o kimseye böyle söyleyin. Daha sonradan buna tafsilat getirmiştik. Hadis-i şerifte ayrı ayrı aktarıldığı için yebi'u ev yebta'u. Bir şey satarsa ya da satın alırsa. Yani illa ticaretin satılıp alınması mescidin içinde gerçekleşmese dahi yine bu kapsama girer demiştik, değil mi? Yani mescidin dışındayken bir insan bir şeyi satsa, öbür kişi de mescidin içine girdiği zaman alıyorum dese, satış dışarıda, alış içeride gerçekleşmiş oluyor. Veyahut da tam tersi dedik. Satış içeride, alış dışarıda gerçekleştiği zaman da bu kapsama girdiğini söyledik. Ve ilim ehlinin bazısının bu ticaretin batıl olduğunu, batıl olduğu görüşünü söyledik. Yani bu ticaret, bu anlaşma nedir? Geçerli bir anlaşma değildir. İlim ehlinin bu görüş olduğunu da söyledik. Bununla birlikte ticaret dışındaki akitlerin, anlaşmaların, nikah akti gibi veyahut da bir kişiyi vekil tayin etmek gibi bu tip anlaşmaların mescitlerde yapılmasında bir sakınca olmadığını söyledik. Ama kira akdini bunun dışında tuttuk. Neden? Çünkü kira akdi de sonuçta bir kazanca sebebiyet verdiği için aynı alış satış babındadır. O yüzden bu hükme gireceğini söylemiştik. Bir sonraki hadis-i şerifimizde Hakim bin Hizam radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı hadis-i şerifte la tukamul hududu fil mesacit ve la yustakadu fiha. Hatler ve kısas mescitlerde uygulanmayacağını söylemiştik. Bunun hikmeti gereği ne dedik? Hadler, biliyorsunuz, zina haddi var, hırsızlık haddi var. İşte bir insana iftira atıldığı zaman veyahut da bir insan yol kesici, eşkıya olduğu zaman bunların hepsinin hadleri olduğunu söyledik. Bazı hadlerde kesme fiili gerçekleştiği için mescitlerde uygulandığında mescide kan bulaşacağından dolayı hikmetlerinden bir tanesinin bu olduğunu söyledik, engellenmesinin. İkincisi de ne? Kısaslar ve hadler mescitte uygulandığı zaman bunu izleyen insanlar gayri ihtiyari dahi olsa bu olaya tepki verecekler. Bağıracaklar, çağıracaklar, farklı farklı fiillerde bulunabilecekler. O yüzden ne dedik? İbadet eden insanlara teşviş edeceklerinden dolayı, onları meşgul edeceklerinden dolayı dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hadlerin ve kısasın mescitlerde yapılmasının engellediğini söyledik. Sonra bir sonraki hadis-i şerifimizde Ayşe radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerifte Sa'd radıyallahu anh'ın savaşta, Hendek savaşında yaralandığını, bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona mescitte bir çadır inşa edilmesini, niçin? Onu daha yakından ziyaret edebilmesi için ona bu şekilde izin verildiğini söyledik. Bu durumlarda, yani eğer önemli şahsiyetler var ise bu şekilde onlar da mescitte ihtiyaca binaen dedik ki onlara çadır kurulmasında, orada tedavi edilmesinde bir sakınca, bir beis olmadığını aktardık. Bugün de yine Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Ve an Ayşe radıyallahu anha kâlet ra'aytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yesturuni ve ana enzuru ila'l habeşeti yel'abun fi'l mescid. El hadis muttefakun aleyh. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki ben mescitte Habeşlilerin oyunlarını seyrederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beni gizlediğini gördüm. Ben mescitte Habeşlilerin oyununu izlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de beni gizlediğini ne yaptım diyor. Gördüm diyor. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Hadisin metnine baktığımız zaman arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının önüne geçerek onun önünde bir sutre olarak erkeklerin onu görmesinden ne yapmıyor? Razı gelmediği için önüne geçerek insanların, erkeklerin onu görmesini engelliyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben Habeşlileri izliyordum. Habeş biliyorsunuz arkadaşlar bugün de aynı dille anılan Afrika'da bir ülke. Bu ülkenin insanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de savaşta ki hünerleriyle meşhur olan bir topluluk, bir millet. Yani savaşta mızrak kullanmalarıyla, işte savaşta ok kullanmalarıyla hünerleri ön plana çıkmış bir millet. Kim var Habeşli sahabelerden en bilinen? Bilal, Bilal radıyallahu anh. Vahşi aynı şekilde. Habeşistanlı. Bunlar savaşta ön plana, yani mızrak kullanımlarıyla, ok kullanımlarıyla çıkmış sahabeler. Bunlar da mescitte birbirleriyle ne yapıyorlar? Bu şekilde tabiri caizse savaş alıştırması, gösteri yapıyorlar. Ayşe radıyallahu anha da mescitte bu hadiseyi, gerçekleşen bu hadiseyi izlediğini söylüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de önünde onu engellediğini, erkeklerin onu görmemesi için önüne geçtiğini, insanların bakışlarından onu engellediğini bize aktarıyor. Burada konuyla alakalı olan kısım ne? Mescitlerde bu şekilde eğlencenin veyahut da savaş alıştırmasının yapılacağının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Bu olay gerçekleştiği zaman Ömer radıyallahu anh onları uyarmak istiyor. Hani mescitte bu hareketlerin yapılması doğru değil. Hani burası ne için inşa edildiğini söylemiştik daha önceki derslerimizde. İbadet etmek için, Allah'a yakınlaşmak için, ona itaat etmek için. Ömer radıyallahu anh onları uyarmak için bir tepki göstereceği esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Dahum hatta ya'lemel yahudu enne fî dinina fus'aten." Diyor ki onları bırak. Bu sayede Yahudiler bizim dinimizde yani insanlara ayrılmış böyle bir iznin olduğunu ne yapsınlar? Görsünler. Yani bizim dinimiz insanları böyle sürekli bir şey yapmaya yönelten değil. Bazen de insanların yaptığı hareketler mübah ise buna da ne yapmış? Din bir genişlik vermiş. Yine başka rivayetlere dönüp baktığımız zaman bu hadisenin bayram gününde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bayram gününde Habeşliler ne yapıyorlar? Mescitte bu şekilde gösteri yapıyorlar, alıştırma yapıyorlar. Ömer radıyallahu anh bunu inkar etmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bırak insanları bugün bayram günü ne yapsınlar? Bu şekilde eğlensinler diyerek onların Ömer radıyallahu anh'unun onlara mani olmasını tabiri caizse ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Engelliyor. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte oklarla, mızraklarla mescit içinde gösteri yapmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Peki buradaki caizlik durumu sünnet oluşa mı delalet eder yoksa olayın mübah olduğuna mı delalet eder? Diyoruz ki mübah olduğuna delalet eder. Yoksa bayram günleri insanların mescitte toplanıp bu tip hareketlerin yapması yani sünnet anlamına gelmiyor. Ama bu şekilde insanlar Müslümanların gücünü göstermek için veyahut da işte bu anlamda savaş hazırlığı niteliğinde yapılıyor ise o zaman bunun caiz olduğunu gösterir. Yani bu fiillerin mescitte yapılmasının caiz olduğunu çünkü Allah Resulü buna izin vermiş ama bundan bu cevazdan dolayı buna sünnettir demiyoruz. Yani bayram günlerinde mescitte toplanalım bu tip gösteriler yapalım manasına gelmediğini söylüyoruz. Diyoruz ki bu durumun iki şartı vardır. Birincisi mescitte bulunan kimselere eziyet edilmemesi gerekir. Eğer bir insan Kur'an okuyorsa, namaz kılıyor ise sen bu hareketleri yaparak ona eziyet ediyorsan diyoruz ki asıl itibariyle mescitler ne için inşa edilmiştir? Allah'a ibadet etmek için. Sen eğer o insanı ibadetten alıkoyuyorsan biz de seni bu yaptığın hareketten ne yaparız? Alıkoyarız. İkinci olarak diyoruz ki doğru bir amaç için yapılmış olması gerekir. Yani dedik ki Allah sözden bu izni vermiş. Bayram günü bu şekilde ne alıştırması yapıyorlar dedik. Hem savaş hazırlığı hem de eğleniyorlar bu manada. Dedik ki bu şartlar gerçekleştiyse o zaman diyoruz ki bunun yapılmasında bir beis yoktur. Yine bunun dışında mescitler dışında da insanların bayramlarda bu tarzda eğlenmelerinde yine bir beis olmadığını söylüyoruz. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh iki tane kız çocuğunun böyle nameli şiir okuduğunu duyduğunda yeniden onları Ebu Bekir radıyallahu anh bu sefer bir önceki şeyde ne dedik? Ömer radıyallahu anh mescidin içinde. Daha sonradan başka bir olayda Ebu Bekir radıyallahu anh yine bayram günü kız çocukları nameli bir şekilde şiir okulduğunda Ebu Bekir radıyallahu anh da yine onlara inkar ediyor. Bu fiilden onları yasaklıyor. Yine Allah Resulü aleyhisselam diyor ki Da'huma ya Ebu Bekir fe inneha eyyamu idin. Diyor ki Ebu Bekir'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onları bırak. Bugün diyor bayram günleri. Yani bu şekilde eğlenmelerinde dinen bir sakınca yoktur. Ta ki bu söyledikleri sözler, şiirler ne olmasın? İsyana, şirke götürecek veyahut da boş laf olmasın. Veyahut da içine müzik, değil mi? Dinde haram olan şeyler girer ise o zaman engellenmesi nedir diyoruz? Gereklidir. Engellenmesi gerekir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ehline karşı, hanımlarına karşı iyi muamelesine delalet eden bir hadis-i şerif. Hanımının bu gösteriyi izlemesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ediyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayrukum hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ehlinize en iyi davrananınızdır. Ve ana hayrukum li ehli. Ben de diyor ehlime en iyi davrananım. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hanımlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza iyi bir şekilde muamele edip onlara örnek olmamız gerektiğini bize ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde hadis-i şerifleriyle bize açıklıyor.
Önüne sütür aldım dedik ya, o zaman yabancıların hanımını görmesi için sütür almış değil mi? Hanımının onları görmemesi için
değil. Yani insanların onları Ayşe radıyallahu anhayı göremeyecekleri ama onun orada olan hadiseyi görebileceği şekilde ne yapıyor hanımın önünde? Sutre oluyor. Yine kadının erkeklere bakmasına cevaz veren bir hadis-i şeriftir. Yani kadının erkeklere bakması mutlak olarak haramdır diyemeyiz. Kadının erkeklere bakması mutlak olarak haramdır diyemeyiz. Peki birisi bize derse ki ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor diyor ki وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Yani o mümin kadınlara söyle, gözlerini ne yapsınlar? Haramdan sakınsınlar diye ayet-i kerime bize emrediliyor ayet-i kerimede. Peki bu hadiste bu ayetin arasını nasıl cem etmemiz gerekiyor? Nasıl algılamamız gerekiyor?
Harama bakmak yasak. Yani normalde erkeklere bakmak.
Diyoruz ki ayet-i kerimede min harfi ceri var arkadaşlar. Min harfi ceri de لِلْتَبْعِدْ bazısı manasına geliyor. Bazısı. Yani bazı hallerde kadınların harama bakması nedir arkadaşlar? Yani kadınların bütün bakışları nedir? Haram değildir. Yani kadınların her baktığı erkeğe olsun veyahut da başka bir şey baktığı şey haram değildir. Buradaki min harfi ceri bize neyi gösteriyor? Burada tamamı kapsamadığını, bir bölümünü, değil mi? Bazısını kapsadığını diyoruz. Diyoruz ki o zaman her şey burada haram değildir. Ancak eğer kadına fitne olabilecek ise, değil mi? Bu gördüğü manzaradan veyahut da erkeğe şehvetli bir şekilde bakıyor ise o zaman bu bakışın ne olduğunu söylüyoruz? Haram olduğunu söylüyoruz. Ama hadis-i şerifte Ayşe radıyallahu anha'nın baktığı şekliyle yani ortadaki o hadiseyi izlemesi, bir kadının bu şeyi izlemesine biz ne diyoruz? Haram değildir diyoruz. Bununla birlikte yani buradan şu faideyi de çıkarmıyoruz. O zaman böyle toplu olan yerlere, değil mi? Eğlencelere, hanımlara, çocuklara götürelim. Bunları izlesinler. Bu manayı da ne yapmıyoruz arkadaşlar? Çıkarmıyoruz. Buradan genel bir hükümde çıkarmıyoruz. Yani eğer Allah'ın razı olmadığı bir oyun stili var ise, mesela futbol maçı var. O zaman diyorsun ki eğlence, çocukları da götürelim, hanımımızı da götürelim. Diyoruz ki bu caiz değil. Veyahut da başka bir eğlence, müzikli insanlar toplanmış bayram eğlencesi yapıyorlar. Diyoruz ki bunlara da aynı şekilde katılmak caiz değil. Bu anlamda bayanlara izin vermiyoruz. Hanımlarımıza bu manada izin vermiyoruz. Ama bu hadis-i şerifte bize anlatılan şey, bu biraz önceki vasfettiğimiz şeylerden farklı olduğunu söylüyoruz. Peki birisi derse ki, hicab ayeti nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinlerinden Abdullah İbni Ummu Mektum radıyallahu anh, biliyorsunuz ama bir sahabi. Hicab ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, evine geliyor. Onu ziyarete geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından da Ummu Seleme ve Meymune radıyallahu anha da evin içindeler. Bunun üzerine o eve girdiğinde, Abdullah radıyallahu anh eve girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ihtecebe minhu. Diyor ki ne yapın? Hicaplanın, örtünün. Onlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, o ama bir sahabe, yani görmüyor. Diyor ki hani bizim buradaki şeyimiz ne? Hani niye biz gizleniyoruz, niye kapanıyoruz? Zaten maksat hasıl olmuyor, o bizi görmüyor. Diyor ki siz ikiniz de kör müsünüz diyor. Siz onları görmüyor musunuz? Yani o sizi görmüyor. Ama siz onu görmüyor musunuz? Diye Allah Resulü bu şekilde cevap veriyor. Peki bu hadis ile bu hadis-i şerifi nasıl cem ederiz? Bu hadis-i şerif meşhur değil mi arkadaşlar? Herkesin duyduğu, hatırladığı, bildiği bir hadis-i şerif. Diyoruz ki arkadaşlar bu hadis-i şerif zayıf bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif zayıf bir hadis-i şerif. Bizim biraz önce Ayşe radıyallahu anhadan aktardığımız hadis-i şerifin sıhhati için ne demiştik? Nerede geçiyor dedik? Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de geçiyor dedik. Zayıf olan bir hadis, sahih olan bir hadis-i şerife muhalefet ettiği zaman bizim için hüccet midir? Bu muhalefeti ele alır mıyız? Değerlendirir miyiz? Hayır. Dedik ki elimizde sahih olan hadis-i şerif var. Bu şekilde bakmayı yasaklamıyor. Ama biraz önceki söylediğimiz hadis-i şerif, kitaplara döndüğümüz zaman bu hadis-i şerifin senedinde problemler olduğunu görüyoruz. İlim ehli bu hadis-i şerife de ne demiş arkadaşlar? Zayıf dediği için zayıf olan hadis-i şerif, sahih olan hadis-i şerifin hükmünü ne yapmaz? Ortadan kaldırmaz diyoruz. Zayıf olan Tirmizi'de var, Ebu Davud'da var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam da İmam Ahmed'in Müsned'inde var. Şeyh Albani Rahimullah da hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Ayşe radıyallahu anha'nın yine bize aktardığı hadis-i şerif. Enne velideten sevda kâne lehâ hibâun fil mescid. Fekânet te'tîni fetehaddethu indî. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, siyahi bir cariyenin mescitte bir çadırı vardı. Siyahi bir cariyenin mescitte bir çadırı vardı. Yanıma gelir ve benimle konuşurdu. Yine hadisin muttefakun aleyh olduğunu, Bukhari ve Müslim'de geçtiğini görüyoruz. Velideten sevda. Velide arkadaşlar, hizmetçi veyahut da köle kız çocuğuna verilen isim. Buluğ çağına erene kadar Velide ismiyle ne yapılıyor? Anılıyor. Bu şekilde isimlendiriliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bayana mescitte çadır kurmasını, orada yaşaması için ne yapmış? Ona izin vermiş. Ayşe radıyallahu anha da diyor ki bu siyahi cariye beni ziyaret eder. Onunla ne yapardık diyor? Konuşurduk diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Ayşe radıyallahu anha'yı evinde ziyaret ediyordu. Çünkü Ayşe radıyallahu anha'nın evi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidiyle neydi arkadaşlar? Sınırdı. Yani evden mescide açılan bir kapı vardı. Bu hadis-i şerifin bu bapta zikredilmesinin sebebi ne olabilir? Yani buradan neyi çıkartıyoruz? Mescitlerle bağlantıyı nasıl kuruyoruz? Konumuzla alakası ne? Mescitlerde çadır kurulmasına delalet eden bir hadis-i şeriftir diyorsun. Diyoruz ki bu hadis-i şerifin bu konu ile, bu bölüm ile bağlantısı, eğer bir insan fakir ise, kalacak bir yeri yok ise, maslahata binaen, diyoruz ki genel bir hüküm değildir. Yani bütün fakirler gidip mescitte kalsın manasında değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bayana izin verdiğini söyledik. Eğer maslahata binaen kalacak bir yer yoksa, onu himaye edecek akrabalığı, eşi, dostu yok ise, bu tip insanların mescitte kalabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yine diyoruz ki hüküm umum değil. Yani her fakir gariban gitsin mescitte kalsın bu hakka sahiptir demiyoruz. Şartlar gerçekleştiğinde, yani o acziyete sahip insanlar bu durumdan istifade edebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yine Ashab-ı Suffe'nin de aynı şekilde mescitte yaşadıklarını, değil mi? Orada uyuyup kalktıklarını, orada ilim talep ettiklerini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Hadis hakkında daha fazla söylenecek bir şey yok, açık. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْبُسَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَتِيَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitte tükürmek hatadır. Mescitte tükürmek hatadır, günahtır. Cezası ise onu gömmektir. Cezası kefaret neymiş arkadaşlar? Onu gömmektir. Yine bu hadis-i şerifin de muttefakun aleyh olduğunu görüyoruz. Yine bu hadis-i şerifte bize mescitte yapılmaması gereken bir davranıştan, bir fiilden bahsediyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescitlerin zeminini düşünürseniz arkadaşlar, taşlık, toprak, kumluk, bu tarzda halı olmayan, değil mi, bir zemine sahipti. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ne diyor? Yapılan bu hareketin, fiilin kefareti, tükürme fiilin kefareti nedir diyor? Üzerinin örtülmesidir. Eğer diyoruz ki mescit bu şekilde zemini toprak, taşlıktan, kumluktan oluşuyor ise, o dönemde olduğu gibi, o tükürüğün üzerine örterek onu ne yapmış oluruz? İzale etmiş oluruz. Ama günümüzdeki gibi mescitler eğer halılardan oluşuyor ise bunun izalesi ne ile olur arkadaşlar? Su ile temizleyerek, mendil ile, değil mi? Onu oradan izale etmek ile ne yaparız? Bu hadis kapsamında değerlendirmiş oluruz. Bu hadis-i şerife de dönüp baktığımız zaman mescitlere ihtiram etmenin gerekliliğini bize aktaran bir hadis-i şerif. Çünkü buralarda insanlar Allah'a ibadet ediyorlar. Bu şekilde onları meşgul edecek, onları tiksindirecek fiillerden, hareketlerden kaçınmamız gerektiğini söylüyoruz. Başka bir hadis var. Yine bu iki hadisin arasını nasıl cem edeceğiz arkadaşlar? O hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizden birisi namaz kıldığı esnada ne diyor? Önüne ve sağ tarafına tükürmesin. Sol tarafına, ayağının altına tükürsün diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi sol tarafı ayağının altına tükürsün namaz kıldığı esnada. Bu hadis-i şeriflerde diyoruz ki mescide tükürmek hatadır. Kefareti de onu gömmektir. Yani burada bu iki hadisin arasını nasıl cem ediyoruz? İkisi de sahih. Bu ikisinin de sıhhatinde bir sıkıntı yok. Bunu daha önceki derslerimizde aslında söylemiştik. Namazdayken evet.
Şey var hocam ya. Şimdi namazdayken mesela normal şeyde çıkıp camında yürüme şey mi imkanım var. Ama namazda dururken mesela mağazada bir gün geldi. Bağlam geldi yani.
Evet.
Şimdi ona yutarsan daha bir şey. Mesela şey.
Yani mescitlerle alakasını
şeyi bozmamak için.
Mescitlerle alakasını şu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. İkinci olarak söylediğimiz hadis-i şerifi ilim ehli şu şekilde cem etmiş. Diyor ki bu hadis-i şerif mescitler dışında namaz kılarken, yani açık alanda kılıyor isen önüne arkana tükürmezsin namaz kılarken, sol tarafı ayağının altına tükürürsün. Ama mescitte namaz kılıyor isen, diyoruz ki şu günümüz şartlarında da özellikle yere, halının olduğu yere sol ayağının altına tükürmezsin. Cebinden bir mendil çıkartıp ya ona tükürürsün veyahut da bu imkana sahip değilsen elbisenin bir tarafına tükürüp onu bu şekilde ovalayarak ne yaparsın? İzale edersin. Demek ki bu iki hadisin arasını nasıl cem ediyoruz? Sonuçta günümüzde mescitlerin içine tükürmüyoruz. Bu şekilde. İlim ehli bu şekilde açıklıyor. Bazı alimler de Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'unun fiilini delil getiriyorlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh bir gün mescitte bu şekilde tükürüyor. Dedi ki o zamanki mescitler kum, topraklık alandan oluşuyor. Mescide tükürüyor, daha sonradan üzerini örtmeyi unutuyor. Evine gittiğinde hatırlıyor. Evinden bir parça ateş alıyor. Çünkü biliyorsunuz o dönemde elektrik yoktu. Gelip mescide o tükürdüğü yeri bulup üzerini örtüyor. Diyor ki elhamdülillah bu akşam bana bir hata yazılmadı diyor. Bir grup alimler diyor ki eğer bu fiili yapsan dahi onun üzerini örtmen senin bu hatadan dönmen için yeterlidir. Kefaretini ne yapmış olursun? Yerine getirmiş olursun diyorlar. Yine hızlı hızlı devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bu konuyu bitireceğiz inşallah. Yine Enes radıyallahu anh'unun bize aktardığı bir hadis-i şerif. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taqumu s-sa'atu hatta yetebahan nasu fil mesacid. Ahrecahu'l hamse illa't Tirmizi ve sahhahahu İbn Huzeyme. Enes radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar mescitlerde birbirlerine karşı övünüp böbürlenmedikçe mescitlerle birbirlerine karşı övünüp böbürlenmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadis-i şerifi Tirmizi dışındaki 5 imam tahriş etmiştir diyoruz. 5 imam kimdi? Bukhari ve Müslüm hariç 4 sünen sahipleri, buna kimi ziyade ediyoruz 5. olarak? İmam Ahmed'i ziyade ediyoruz. 5 imam tahriş etmiştir. Tirmizi bundan müstesna dedik. İbn Huzeyme de hadisin sahih olduğunu bize söylüyor. La takumus sa'atu. Kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmaz diyor Allah Resulü sem. Hatta yetebahan nasu fil mesacit. İnsanlar yaptıkları mescitlerle birbirlerine karşı övünmedikçe, birbirlerine karşı böbürlenmedikçe Allah Resulü Aleyhisselam kıyametin kopmayacağını söylüyor. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani insanlar gün gelecek ki o günün geldiğini günümüzde de görüyoruz. İşte adam nasıl bir mescit yapmış, değil mi? Veyahut da adam kendisi anlatıyor. Bizim mahallenin diyor mescidi, işte diyor şeyleri, mermerleri Fransa'dan geldi. İşte bilmem nesine, kubbesine altın kaplama şey yaptık. İşte seramikleri, işte ne bileyim en meşhur neresi? Kütahya'dan geldi. Halılarını diyor işte Keşmir'den getirdik. En şey, halıların kalınlıkları işte şöyle. Yani ne yapıyor adamlar? İnsanlar birbirlerine karşı yaptıkları mescitlerle övünüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki insanlar diyor yaptıkları mescitlerle övünmedikçe kıyamet ne yapmaz? Kopmaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste bize bahsettiği şeyin gerçekleştiğini de ne yapıyoruz arkadaşlar? Günümüzde de şahitlik etmiş oluyoruz. Yine kıyametin kopacağına delil olan bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseler gerçekleşmeden kıyamet kopmaz diyor. Demek ki bu hadiseler gerçekleştiğinde kıyamet diye bir şey var. Kopacak, insanlar ölecekler. Sonradan herkes ne yapacak arkadaşlar? Yeniden dirilteceğini söylüyoruz. Sadece bu hadis-i şeriften bunu çıkarmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den, diğer hadis-i şeriflerden, ümmetin icması da bu doğrultuda olduğunu söylüyoruz. Yine mescitlerin güzelliği ile övünmenin yasaklandığı bir hadis-i şerif. Yani bizden istenen mescitleri çok güzel bir şekilde yapıp bunlarla kibirlenip böbürlenmek değil. Mescitleri bina etmek arkadaşlar bir ibadettir. Bir insanın mescit inşa etmesi ibadettir. Bu ibadete de eğer riya karışıyor ise, böbürlenme, kibir karışıyor ise bu o ibadeti ne yapar arkadaşlar? İfsad eder. Yani sen bu niyetle bir mescit yaptıysan İnsanlar desin işte ben nasıl bir şey yaptım. Veyahut da işte bunu yaparken öyle bir mescit yapacağım ki insanların ağzı açık kalacak. Herkes diyecek ki falanca yerde bir mescit yapılmış. İşte şu şekilde, şu vasıflarda. Diyoruz ki arkadaşlar mescit bina etmek ibadettir. İbadete riya, kibir, böbürlenme karıştığında da o ibadeti ne yapar arkadaşlar? İptal eder. Yine sahih hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki men benâ lillâhi mesciden. Kim Allah için mescit inşa ederse, hangi hal üzerine? İhlaslı bir şekilde. Gerçekten Allah'ın rızasını gözeterek bu şekilde bir mescit bina ederse, Allah-u Teala da bunun karşılığında ona ne yapar? Cennette bir ev, bir köşk inşa eder. Burada ne diyoruz arkadaşlar? Dünyada yaptığın mescidin ihlaslı olması gerekiyor. Değil mi? Kibirden, böbürlenmeden, övünmeden uzak olması gerektiğini söylüyoruz. Yine bu hadis-i şerif bize İnsanların imanlarının zayıflığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Niye? Çünkü insanlar artık ibadetle meşgul olmayı bırakmışlar. İmanların zayıflığından dolayı ne yapıyorlar? Birbirlerine karşı yaptığı mescitlerle övünür hale geleceğini bize bu hadis-i şerif ne yapıyor? Haber veriyor. Yine arkadaşlar bu hadis-i şeriften mescidin duvarlarına yazı yazmayı, mescidin içini süslemeyi yasaklayan bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz de zaten buna delalet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ma umirtu bi teşyidil mesacidi." Ahrecehu Ebu Davud ve sahhahahu İbn Hibban. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki: "Mescitleri süslemekle emrolunmadım." Mescitleri süslemekle emrolunmadım. Buradaki teşyid kelimesine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, ihtiyaç dışındaki yapılan, mescit ile alakalı ihtiyaç dışındaki yapılan bütün o süslemeleri biz ne diyoruz? Bu hadis kapsamına girdiğini söylüyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında klima yoktu. Bugün ihtiyaca binaen klima koyuyor isek bu süsleme babına girmez. Ama bugün günümüzde olduğu gibi baktığımız zaman mescitlerde, mescidin içinde, değil mi? Daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Allah lafzı celalesi yazılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi yazılıyor. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler yazılıyor, değil mi? Bunların bu şekilde yazılması, diyoruz ki bu hadis kapsamına girdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben mescitleri süslemekle emrolunmadım. Buraların sade olması insanların ibadet etmesinde onlara ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Onlara yardımcı oluyor. Yine bu hadisin devamında İbn Abbas'a nispet ediliyor bu hadisin devamı. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki hadisin bu kısmı merfu. Bundan sonraki kısımda idraç var diyoruz. Yani İbn Abbas bu sözü söylüyor ama hadistenmiş gibi zannediliyor. Ama ilim ehli ne yapmışlar? Hadis ile İbn Abbas'ın sözünü ayırmışlar. Diyorlar ki burası Allah Resulü Aleyhisselam'a ait. Bundan sonrası ne? İbn Abbas'ın sözü. Hadisin bu kısmına idraç var. Müdreç bir hadis diyorlar. Orada da İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْهَا الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى. Diyor ki Yahudilerin ve Hristiyanların mescitleri süslediği gibi siz de ne yapacaksınız? Mescitleri süsleyeceksiniz. Yine İbn Abbas'ın fakihliğini bir kez daha ne yapmış oluyoruz, görüyoruz. Ümmet Yahudileri ve Hristiyanları taklit etmiş. Bugün mescitlerimize gittiğimiz zaman aynı Yahudilerin ve Hristiyanların süslediği gibi bizler de ne yapmışız arkadaşlar? Mescitleri süslediğimizi görüyoruz. İbn Abbas'ın radıyallahu anhu'nun sözü de aynı bu şekilde gerçekleştiğini de bugün günümüzde görmüş oluyoruz. Yine baktığımız zaman arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mescit sade bir yapıya sahipti. Direkler hurma ağacının gövdelerinden, üst kısmı çatıyı da neyle kaplıyorlardı? Yapraklarıyla kaplıyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh'un döneminde bu aynı şekilde devam etti. Hazreti Ömer döneminde eskilemelerden dolayı, mescidin eskimesinden dolayı, çünkü hurma kütüğü dedik, üzeri şey. Bunlar ne yapıldı? Yenileriyle değiştirildi. Osman radıyallahu anh'un zamanında fetihler oldu, Müslümanlar genişledi. Mescidin genişletilmesi icap etti. Duvarları taştan yapıldı. Yine üst kısmı işte diğer başka maddeler ile örtüldü. Yani bir ne oldu? Bir yenilik geldi mescide. Ama şunu söylüyoruz. Sonuçta bunlar ihtiyaca binaen yapıldı. Ama hiçbir şekilde mescidin süslemesine ne yapılmadı arkadaşlar? Gidilmedi. Yani Hazreti Osman mescidi genişletti. Tahtaları, direkleri, tahtaları belki taştan yaptırdı ama gidip mescidin diğer taraflarına Kur'an ayetlerini yazıp astırmadı. Mescidi süslemeye ne yapmadı? Gitmedi. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanında bu yasaklanan şey ne yapılmadı arkadaşlar? Yapılmadı. Ki yapılmak istense buna güç yetirebilir miydi insanlar? Değil mi? Hazreti Ömer zamanında bir sürü yer fetihle bir sürü ganimetler elde edildi. Eğer bu övülen bir şey olsaydı altınla bile ne yaparlardı? Mescidin duvarlarına Allah-u Teala'nın ayeti kerimelerini yazabilirlerdi. Ama onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasakladığını bildikleri için ne yapmadılar? Bundan uzak durdular, kaçındılar diyoruz. Yine Enes radıyallahu anh'un bize aktardığı bir hadis-i şerif. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uridet aleyye ucure ummeti hatta al-qazatu yukhrijuha ar-raculu min al-mescidi. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi ve istagrabahu ve sahhahahu İbn Huzeyme. Yine Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin sevapları bana gösterildi. Ümmetimin sevapları bana gösterildi. Hatta bir kişinin mescitten çıkardığı küçük çöp bile. Hatta bir kişinin mescitten çıkardığı küçük çöp bile. Yine hadis-i şerife baktığımız zaman Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiğini söylüyoruz. Tirmizi hadisin garip olduğunu, İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu söylüyor. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin sevaplarının gösterildiği bize aktarılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir lütuf olduğunu, bir ikram olduğunu görüyoruz. Bu sayede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize, ümmetine neyin iyi, neyin güzel olduğunu bu şekilde bize aktarıyor. Biz de bundan ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Yani mescitten çöpleri, çer çöpü dahi toplamanın sevap olduğunu ne yapıyoruz? Bu sayede biz de anlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti gereği bunu peygamberine bildiriyor. Ve bu sayede de ümmeti olarak biz ne yapıyoruz? Yani bunda dahi sevap olduğunu ne yapıyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. Yine diyoruz ki eğer mescitte arkadaşlar bulunan o pislik necis hükmünde ise, necis olan bir şey ise onun oradan temizlenmesi nedir? Vaciptir. Temizlenmesi gerekir. Daha önceki derslerimizde yine hatırlatmıştık. Mescide gelip Bevle'den Bedevi'nin Bevlettiği yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem su dökülüp onun izale edilmesini emrediyor. Diyoruz ki aynı şekilde insanları ibadet yapmaktan alıkoyan bir kötü bir manzara teşkil eden bir şey var ise isterse bu necis olmasın yeniden onun oradan temizlenmesi de vaciptir diyoruz. Yani düşünün bir insan hani farz edelim ki elindeki çöpü oraya atmış. Kokuyor, pis kokuyor. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Diyoruz ki aynı şekilde bu çöpün de oradan izale edilmesi nedir? Vaciptir. Şöyle demiyoruz. Yani bu çöpün içindeki olan şeyler yemek artığı necis değil ki. Necis değil ama Allah'ın evi bu şekilde pisletilmeye ne yapılmaz? Maruz bırakılamaz. Onun oradan izale edilmesi gerekiyor ki insanlar ne yapmasın? İbadetlerini yaparken bundan tiksinmesinler. Ama bunun dışındaki hadis-i şerifin içinde de söylediğimiz çer çöp değil mi? İplik parçası olabilir, kağıt parçası olabilir. Bunların da diyoruz ki mescitten temizlenmesi, toplanması nedir? Müstahaptır. Bunların izale edilmesi müstahaptır. Akıllı olan bir Müslüman, değil mi? Bunda ecir olduğunu biliyor ise, mescide girdiği zaman ufak kağıt parçasını, iplik parçasını veyahut da ne bileyim herhangi bir şeyi alarak, bunu oradan izale ederek bu ameliyle ne yapabilir? Allah-u Teala'ya yakınlaşıp ecir kazanabileceğini söylüyoruz. Zaten ayet-i kerimede, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ayetin devamında ne diyor? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى kim bir zerre tanesi kadar hayır yapsa onun karşılığını görecek. Bir zerre miktarı kadar şer de yapsa bunun karşılığını görecek diyoruz. Yani mescitten ufacık bir şey almak değil mi? Niyetin ne? Mescidi, Allah'ın evini temizlemek. Bunun karşılığında da Allah'ın katında alacağın bir ecir olduğunu ne yapman gerekiyor? Bilmen gerekiyor ve bunu hayatında da tatbik edip bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor dedik. Son hadisi şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. Ebu Katade radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Ebu Katade radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide girdiği vakit iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Biriniz mescide girdiği vakit iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Yine bu hadis-i şerifinde muttefakun aleyh olduğunu görüyoruz. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. İza dakale ahadukum el mescide. Sizden biriniz mescide girdiğinde. Diyoruz ki arkadaşlar ilim ehli buradaki mescid ibaresini tabir ederken diyorlar ki içinde cuma namazının kılındığı, günlük beş vakit namazın düzenli bir şekilde kılındığı mescitler kastediliyor. Yani burada musalla dediğimiz namazgah mı diyorlar Türkçe'de? Namazgah. Mesela bazı yerler var. Sadece öğle namazı. İnsanlar çalışırken orada oldukları için öğle namazı kılınıyor. Ama bunun haricinde ikindi, akşam, yatsı veyahut da sabah namazı kılınmıyor. Bu tip namazgahlar için geçerli değildir. Mescit dediğimiz günde 5 vakit namazın kılındığı, cuma namazlarının kılındığı, ister küçük olsun, ister büyük olsun bu mekanları bu hadisin kapsadığını söylüyoruz. Fela yeclis diyor Allah Resulü. Diyor ki fela yeclis, oturmasın. Yani bu mescide giren kimse oturmasın. Buradan da ilim ehli şunu anlamamız gerektiğini bize söylüyorlar, aktarıyorlar. Diyorlar ki eğer bir insan mescide girip orada oturup Kur'an okumak istiyor ise, Allah'ı zikretmek istiyor ise, vaktini orada geçirmek istiyor ise o kimse namaz kılmadan ne yapmasın? Oturmasın. Ama ben Mustafa'dan bir şey almam gerekiyor. Mescidin içinde oturduğunu biliyorum. Gireceğim, Mustafa'dan bir şey alıp çıkacağım. Veyahut da bir şeyimi unuttum, mescitten alıp çıkacağım. Diyoruz ki bu kimseler bu hadis kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Mescide girip o ihtiyacını alıp çıkarsan, sen önce iki rekat namaz kıl tahiyyetül mescid, ondan sonra çık demiyoruz. Ondan sonra çık demiyoruz. Eğer bir insan mescide gelip orada ikame edecekse, oturacaksa, Allah'ı zikredecekse, Kur'an okuyacaksa, diyoruz ki iki rekat namaz kılmadan oturma. Bu hadis-i şeriften anlatılmak istenen maksat budur. Diyoruz ki arkadaşlar, mescide girmeden iki rekat namaz kılmanın meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif değil mi? Bunun şer'i olduğunu söylüyoruz. Girmeden iki rekat insan namaz kılabilir. Şimdi geleceğiz. Diyoruz ki peki hüküm olarak hükmü nedir bu namazın? Vacip midir? Sünnet midir? Müstehap mıdır?
Sadece bu hadis sünnet. Emirin vücubiyetine delalet eder ama bunun zıttı hadisler var olur.
O zaman diyoruz ki ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Değil mi? İlim ehli ihtilaf etmiş. Bir kısım ilim ehli hadisin vacip olduğunu, vücubiyete delalet ettiğini, yani iki rekat namaz kılmadan oturulmaması gerektiğini bize söylüyor. Cumhurun görüşü büyük bir çoğunlukta bunun sünnet olduğunu bize aktarıyor. Vacip olduğunu söyleyenler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada oturmayı yasakladığına göre, değil mi? Asıl itibariyle yasak neye delalet ediyordu? Harama. Harama delalet eder. Emir de vücubiyete delalet eder. Eğer bu şekilde Allah Resulü yasakladıysa o zaman namaz kılmadan oturmak nedir? Günahkar olursun. Haramdır. O yüzden namaz kılmadan aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu oturulmayacağını bize aktarıyor diyorlar. Yine başka bir hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam cuma günü hutbe verirken birisi mescide giriyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki asalleyte, namaz kıldın mı diyor. Diyor ki kâle la. Diyor ki hayır, namaz kılmadım. Diyor ki kum fasalli rak'ateyni. Kalk iki rekat namaz kıl. Diyor ki cuma hutbesinin, yani bunun vacip olduğunu söyleyen alimler diyor ki cuma hutbesini dinlemek ne arkadaşlar? Vacip. Allah Resulü Aleyhisselam bu kimseye kalkıp iki rekat namaz kılmasını emrediyor. Bu insan namaz kıldığı esnada hutbeyi dinlemekten alıkoyunluyor değil mi? Hutbeyi dinlemekten alıkoyunluyor. Çünkü namaz kıldığın esnada hem namaz kılıp hem hutbeyi dinleyemezsin. Kendini namaza da vermen gerekiyor. Demek ki diyorlar eğer bu vacip olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselam ona namaz kılmayı ne yapmazdı? Emretmezdi. Ve bunun dışında başka hadisler de olduğunu söylüyoruz. Kısaca biz burada ne yapıyoruz? Özetliyoruz. Vacip değildir diyenler de diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelip 5 vakit namazın üzerine farz olduğunu Allah öğrendiğinde diyor ki benim üzerime ne gerekli? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günde 5 vakit namaz kılman gerekiyor. O kimse diyor ki bundan başka bir şey var mı üzerime namaz olarak? Diyor ki la, hayır. İlla en tatavva. Eğer diyor bunun haricinde nafile olarak, tatavva olarak namaz kılmak istersen bu senin bileceğindir. Burada ilim ehli diyor ki burada la diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Benim üzerime başka bir namaz var mı? Hayır. Buradan ne anlatıyor diyor bu? La, hayır. Senin üzerine başka namaz, farz olan başka namaz yoktur. Eğer olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Bunu bildirirdi diyorlar. İşte öbür ilim ehli diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlük olarak üzerine farz olan şeyi belirtti. Bunun dışında farz olan cenaze namazı var, cuma namazı var. Diyorlar ki bu manada bu hadisi delil getirenlere onlar da bu şekilde reddiyeler veriyor. Biz bu kadar tafsilatına şu anda girmiyoruz. Şimdi geleceğiz. İkinci olarak yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları yara yara gelip değil mi ilerleyen bir adamı gördüğünde diyor ki iclis fakat aveyte. Diyor ki otur artık insanlara eziyet verme diyor. Yine bu görüşün ilim ehli diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer ona tahiyyetül mescid kılması farz olsaydı iki rekat namaz kıl sonra otur derdi. Evet. Bu şekilde ona bu uyarmayı yapar diyoruz. Sonuçta arkadaşlar bu ilim ehli arasında ihtilaflı bir görüş. İki tarafın da görüşlerine baktığımız zaman kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yine Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki bunun vücubiyetine delaleti kuvvetli bir görüştür. Ama bununla birlikte bakıyoruz ki diğer tarafta cumhurun çoğunluğunun görüşünde bunun vacip olmadığı görüşünde olduklarını biliyoruz. O zaman diyoruz ki bir insan bunun vücubiyetine inanırsa bu namazı eda etmiş olur. Bu namazı kılmadan ne yapmaz? Oturmaz. Eğer bir insan da bunun müstahap olduğuna kanaat getirdiyse, bu görüş ile mutmain olduğu ise o zaman diyoruz ki bu kimseye de ne düşer? Bu namazı kılacağında sana ecir var ise bu ecirden ne yapma kendini? Mahrum etme. Elinden geldiği kadar bu sünnete ne yap? Sımsıkı sarıl. Hatta bazı alimler bunun sünnet değil, vacip olduğunu söylüyorlar. Diğer sünnet olduğunu söyleyenler de müekket bir sünnet olduğunu söylüyorlar. Demek ki yani bu sünnet ne yapılması gereken? Tatbik edilmesi, uygulanması gereken bir sünnet de olabilir. Diğer alimlerin söylediği gibi vücubiyete de delalet eden, vacip olan bir namaz da olabilir. O yüzden Müslümana düşen elinden geldiği kadar bunu ne yapmaması arkadaşlar? Terk etmemesi gerektiğini ne yapıyoruz? Burada hatırlatıyoruz. Geleceğiz. Sırayla geleceğiz onlara da.
Hocam günümüzde muhakkak yani insanlara bu davet de olur hocam. İnsanlar unutmuş da yakınlaşıyor.
Tabii ki eğer böyle bir sünnet unutuldu ise onu ihya etmek, onu anlatmak bizim gibi sünneti yaşadığını söyleyen insanlara nedir? Üzerlerine, boyunlarına bir borçtur. Yani unutulan bir sünnet varsa ve biz bunu biliyor isek bunu aktarmakla ne diyeceğiz arkadaşlar? Mesul olduğumuzu unutmayacağız. Diyoruz ki bu kılınacak bu namaz, ilim ehli bu namaza iki rekatlı kılınan bu namaza ne demiş arkadaşlar? Tahiyyetül mescid. Mescidi selamlama namazı. Diyoruz ki günün içinde sınırlı bir vakti olmadığını söylüyoruz. Yani öğle ezanı okundu, içeri giriyoruz, bu namazı kılabiliriz. Onun haricinde öğle namazı bitti, mescitte girdik, oturmak istiyoruz, ikindi namazını beklemek istiyoruz. Bu namazı kılabiliriz. İşte ikindiden sonra girdik, akşamdan yatsıdan sonra her girdiğimizde bu sünneti ne yapabiliriz? Tatbik edebiliriz. Bunun için bir sıkıntı, bir kısıtlama yok. O zaman şöyle diyeceksiniz hocam, kerahat vakitlerinde de kılabilir miyiz? Çünkü kerahat vakitlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nafile namaz kılmayı yasaklıyor. Bu konuyla ilgili de daha önceki derslerimizde şunu söylemiştik. Racih olan görüş dedik ki kerahat vakitlerinde bir sebebe binaen kılınan bir namaz var ise o namazın kılınmasında bir sıkıntı yoktur. Hadislerde yasaklanan namazın mutlak sünnetlerin yasaklandığını söylemiştik. Yani ikindi namazından sonra kerahat vakti diyoruz. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar kerahat vakti diyoruz. Öğlende değil mi? Güneşin en tepede olduğu zeval vaktinde diyoruz ki kerahat vakti. Bu vakitlerde arkadaşlar insan mescitte otururken veyahut da evindeyken kalkayım iki rekat Allah rızası için nafile bir namaz kılayım diyor ise diyoruz ki bunu ne yapamazsın? Kılamazsın. Ama bir sebebe binaen kılıyor isen tavaf namazı gibi, abdest namazı gibi, tahiyyetül mescid gibi ve diğerleri gibi bir sebebe binaen kılınan namazlar var ise kerahat vaktinde de bunların kılınabileceğini söylüyoruz.
Cenaze namaz dahil mi hocam kerahat vaktine? Bir hadiste öyle bir şey gelmiş gibi.
Cenazenin gömülmesi yasak. Kerahat vaktinde. Cenazenin gömülmesi yasak ama onun metninde şu şekilde geliyor. Güneş doğduktan bir mızrak boyu yükselene kadar. Yani sabah namazından sonra ki kerahat vaktinde değil. Yani güneş doğmaya başladı. 10-15 dakikalık mesafe var ya. O arada. Güneşin en tepede olduğu 10-15 dakikalık mesafe Bir de güneş batmaya geçtiğinde artık kaybolmaya başlayıp o 10-15 dakikalık mesafe var ya. O zamanlar cenazenin defnedilmemesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Diyoruz ki arkadaşlar bir insan mescide girdi. Abdesti de yok. Bu adama çık dışarı abdest al, ondan sonra gel mescitte otur mu diyeceğiz? Yoksa bu insanın abdesti yoksa oturmasında bir sakınca yok mudur? İlyas kardeşe söyleyelim, şöyle bir açılsın, kendine gelsin.
Yani mescide girdiyse namaz...
Mescide girdi ama abdesti yok.
Olabilir hocam, mescide girilir mi ya?
İlyas kardeşe söyleyelim, şimdi girdi
diyelim. Konu neydi, o da güzel. Diyoruz ki arkadaşlar, bir insan abdestsiz bir şekilde mescide girdiyse, biz ona çık dışarı, abdest al, hemen şadırvan şurada, o şekilde gel diye emretme lüksüne sahip değiliz. Neden? Çünkü hadis-i şerifte bize namaz kılmadan oturmak yasaklanıyor. Değil mi? Namaz kılmadan oturmayın diyor. Ama bize mescide giren herkes namaz kılsın diye emredilmiyor. Yasaklanan ne? Namaz kılmadan oturmak. Şimdi benim de abdestim yok. O zaman ben bu kapsama ne yapmıyorum? Girmiyorum. Bana yasaklanan namaz kılmadan oturmam. Ama abdestim yok. O zaman çık dışarı, abdest al, yeniden gel, yoksa oturma diye bir insana ne yapamayız? Bu şekilde emredemeyiz.
Burada da şunu çıkartalım hocam. Abdestsiz camiye girebilir.
Tabii ki bir insan abdestsiz camiye girebilir. Ama ne? Abdestsiz Kur'an ibadet edemez. Ama bunun haricinde insan Allah'ı zikredebilir. Değil mi? Tesbihatını yapabilir. Bunları yapmasında bir sıkıntı yok. Veyahut da insan abdestli bir şekilde mescittedir. Abdesti bozulmuş olabilir. Ona hemen çık, abdest almak zorundasın demiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Zorunda değilsin. Ama abdest alıp gelmen daha evla. Yani evla oluşunda şek şüphe yok. Ama zorunluluğundan bahsediyor isek böyle bir zorunluluk olmadığını söylüyoruz. Bir kimse namaz kılmadan oturdu. Sonradan tahiyyatül mescidi kılmadığını hatırladı. Kalkıp o namazı kılabilir mi? Yoksa bu artık bitti, kaçırdın mı diyoruz. Kılamaz diyenler var, kılabilir diyenler var. Enver sen ne diyorsun bu işe?
Ezan okunduktan.
He? Ben de iptal oldum diyorsun. Diyoruz ki arkadaşlar, eğer sebep olunan şey ile kılınan namaz, yani bahsettiğim şey arasında fazla bir fark olmuyor ise, açılmadı ise zaman, kılabilir. Biraz önceki hadis-i şerifi delil getiriyoruz. O kimse cuma günü hutbede girdiğinde, oturduğunda Allah razı olsun ne diyor? Kalk, iki rekat namaz kıl diyor. Yani daha olayın başında, akabinde oturmuşsun, aklına geldi. Ama oturdun, üzerinden yarım saat, bir saat geçti. Ya ben kalkayım bir iki rekat tahiyyatül mescid kılayım. Olmaz. Diyoruz ki artık sen bunun vaktini ne yaptın? Kaçırdın. Yani bu bir sebebe binaen kılınan namaz. Aynı abdest namazı gibi. Abdest aldın, iki rekat namaz kılabilirsin. Ama abdest aldın, aradan 5 saat geçti. Ha ben abdest almıştım ya, bir iki rekat abdest namazı kılayım dersen olmaz. Bunlar ne? Yani bu birbiri akabinde olması gereken şey. Abdest aldın, peşinden 3-5 dakika, 10 dakika içinde hani çıktın, kurulandın, kılabilirsin. Mescide girdin, oturdun, birkaç dakika geçti hatırladın, kalkıp kılabilirsin. Ama aradan dakikalar, saatler geçtiyse o zaman diyoruz ki günah olmaz. İnşallah günah olmaz. Çünkü kılırsan da geçerli. Nasıl? Unuttuysan bir sıkıntı yok. Problem yok. Unuttuysan problem yok diyoruz. Başka bir soru arkadaşlar. Diyoruz ki bir kimse mescide dönmemek için çıktı. Dedi ki çıkayım eve gideyim veyahut da dükkanıma gideyim, işlerimi halledeyim. Sonradan çıktıktan sonra kapıdan fikrini değiştirdi veyahut da arkadaşını aradı, konuştu. Gitmesine gerek kalmadı. Dedi ki namazı bir daha bekleyeyim, içeriye gireyim. Bu yeniden içeriye döndüğünde, mescide girdiğinde iki rekat tahiyyatül mescid kılacak mı? Yoksa kılmayacak mı? Diyoruz ki bu kimsenin tahiyyatül mescid kılması gerekir. Neden? Çünkü niyetinde ne var? Bir daha geri dönmemek için mescitten çıkıyor. Bu niyette olduğu için diyoruz ki ne var? İçeri yeniden niyetini değiştirip döndüğünde iki rekat tahiyyatül mescid namazını kılar. Ama dışarıya bir şey çıktı. Birine bir şey verecek. Veyahut da dışarıdan bir şey alıp geri dönecek. Amacı ne? İhtiyacını hemen giderip mescide gelmek. Mescidin bahçesinde. Diyoruz ki bu şekilde geldiği zaman o kimseye ne diyoruz? Tayyatul mescid kılması gerekli değil. Çünkü niyetinde mescidi terk edip gitmek yoktu. Ama ilk verdiğimiz örnekte niyetinde terk edip gitmek olduğu için sanki mescide yeniden geliyormuş gibi tahiyyatül mescid kılar diyoruz. Peki arkadaşlar, Kabe'nin tahiyyesi ne? Yani bu hüküm mescitlerde böyledir. Girdiğimiz zaman iki rekat namaz kılmadan oturmayacağız. Peki Kabe'ye girdiğimiz zaman da aynı hüküm geçerli mi? Kabe'nin tahiyyesi namaz mı öncelikle, yoksa başka bir şey de var mı orada? Diyoruz ki Kabe'nin tahiyyesi, selamlaması arkadaşlar asıl itibariyle namaz değil, nedir?
Tavaftır.
Kabe'ye girdiğin zaman asıl itibariyle ne yaparsın?
Tavaf edersin,
sonra tavaf namazı kılarsın. Ama bir insan diyoruz Kabe'ye girdiğinde, çünkü her girdiğinde tavaf etmek zorunda değilsin. Girdin Kabe'ye, ilk etapta tavaf etmek istemiyorsun, oturup Kur'an okumak istiyorsun. Diyoruz ki bu kimse için diğer mescitlerde olduğu şekilde iki rekat namaz tahiyyatül mescid kılması meşrudur. Ama bir insan Kabe'ye girdiği zaman, geldiği zaman, mescide girdiği zaman eğer niyetinde tavaf yapmak istiyor ise o kimseye diyoruz ki tahiyyatül mescid kılma. Kabe'nin asıl itibariyle selamlaması nedir? Tahiyyesi. Tavaftır. Direkt tavaf alına gidip tavafını yapmanda bir sakınca yoktur. Eğer tavaf yapmak istemiyor isen o zaman İki rekat namaz kılarsın diğer mescitlerde olduğu gibi. O şekilde ne yaparsın? Oturursun diyoruz. Dersimizi de burada noktalayalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.